Ayrım 25, sayfa 202. Senten, atlardan birini kullanmak aklıma gelmemişti dedi. Ah, tahminim yanlışsa korkunç olacak. Hansmeier, atın doyana kadar su içmesine izin verdi. Sonra Blaine'in sesi duyuldu. Yerine götür onu. Kolundaki saate baktı. Ona bir saat verelim diye karar verdi. Senten'in elini tuttu, onu gölgeye götürdü, oturdular. Onu tanıdığını söyledin dedi sonunda. Ne kadar iyi tanıyordun? Benim yanımda çalıştı yıllar önce. Madenin ilk çalışmalarını o yaptı. Mühendistir biliyorsun. Evet, mühendis olduğunu biliyorum. Dosyasında yazıyor. Sessizleşti. Sana böyle bir itirafta bulunması için onu çok yakından tanıyor olman gerek. İnsanın işlediği suç çok gizli bir şeydir. Senten cevap vermedi. Ne diyebilirim ona diye düşündü. Lothar Döleray'ın metresi olduğumu mu? Onu sevdiğimi, ona bir erkek çocuk doğurduğumu mu? Birden Blaine güldü. Kıskançlık gerçekten pek tatsız bir duygu değil mi? Sorumu geri alıyorum. Küstahlık ettim. Bağışla beni. Senten elini onun koluna dayadı, minnetle gülümsedi. Blaine devam etti. Ama demin beni öyle korkutmanı bağışlamış değilim, dedi şakacı bir kızgınlıkla. Hala seni zevkle dizime yatırıp pataklayabilirim. Bu düşünce Senten'de garip bir heyecan doğurdu. Blaine'in öfkesi onu hem korkutmuş hem heyecanlandırmıştı. Yola çıktıklarından beri tıraş olmamıştı Blaine. Çıkmaya başlayan sakalı gümüş kırçıllıydı. Ağzının köşelerinde yıldız yıldız parlıyordu. "Neye bakıyorsun?" diye sordu Blaine. "Acaba sakalın batar mıydı diye düşünüyordum. Beni dövmek yerine öpmeye karar verseydin." Blaine'in boğulmakta olan bir adam gibi kendiyle mücadele ettiğini gördü. O yeşil gözlerin gerisinde bir savaş oluyordu. Senten bekledi. Ne uzanıyor ne geri çekiliyordu. Onun kaçınılmazlığı anlamasını bekliyordu yalnızca. Blaine onun dudaklarını kendi dudakları arasına hırsla aldı. Sanki karşı koyamayışına kızıyormuş gibi. Kendisini bu tehlikeli sadakatsizliğe ittiği için ona kızmış gibi. Senten'in tüm gücünü dudaklarından çekip aldığı vücudunu güçsüz bıraktı. Sonunda kendini çekip ayağa fırladı, ona baktı. ''Tanrı bize acısın.'' diye fısıldadı. Dönüp yamaca tırmandı, onu orada suçluluğu ve ateşiyle baş başa yalnız bıraktı. Sonunda onu çavuş Hansmeier çağırdı. ''Yarbay Malkomes sizi istiyor efendim.'' Senten çavuşla birlikte konaklama yerine döndüğünde kendini gerçeklerden uzaklaşmış gibi hissediyordu. Ayakları yere dokunmuyordu. Her şey rüyada gibiydi. Blaine topal kısrağın yanındaydı. Başını tutmuş, boynunu okşuyordu. Hayvan burun deliklerinden sesler çıkarıp onun ceketine burnunu sürmekteydi. Blaine onun başı üzerinden Senten'e baktı. Senten yaklaştı, bakıştılar. Dönmüyoruz dedi Blaine alçak sesle. Senten o sözdeki çift anlamı sezdi. Bu yolda devam ediyoruz birlikte. Evet Blaine dedi çekingen bir sesle. Sonucu ne olursa olsun. Sesi hırslıydı. Bir saniye daha bakıştılar sonra Blaine sesini yükseltti. Çavuş atları sula, şişeleri doldur, soyguncularla aramız 9 saat. Gece boyunca yola devam ettiler. Önlerinde kaçanlar 4 kişiydi. Onlara yeni atları veren adam da aralarına katılmıştı. Ama her biri birer de yedek at götürüyorlardı yanlarında. Şafaktan 1 saat sonra kaçakların kamp kurmuş olduğu yere vardılar. Lothar atlarından ikisini orada bırakmıştı. Ortalıkta dolanıyordu hayvanlar. Kvi ateşe serpilmiş kumları dağıttı, küllere üfledi, minik bir alev fışkırınca şeytan gibi sırıttı. Blaine, onlar uyurken 5-6 saat kazandık diye mırıldandı. Senten'e baktı. Senten eğerinde doğruldu. Yüzü solgun ve yorgundu. Atları yem olarak kullanıyor dedi. İkisi birlikte Lothar'ın sağ bıraktığı hayvanlara baktılar. Başlarını ta yere kadar eğmişti atlar. Acıyla hareket ettikleri belliydi. Dilleri siyah ve şiş, ağızlarının iki yanından taşıyordu. Onlar için su ziyan etmemiş dedi Blaine. Zavallı yaratıklar. Senten, Onları öldürmen gerek diye cevap verdi. O da onun için bıraktı Senten. Anlamıyorum. Kurşun sesi, o sesi dinliyor olacak. Ah Blaine, ne yapacağız? Onları böyle bırakamayız. Kahve ve kahvaltı hazırla. Canımız çıktı. Atların da, adamların da. Devam etmeden önce birkaç saat dinlenmemiz şart. Atından indi, battaniye dengini açtı. Bu arada ben de bu sakatların çaresine bakarım. Koyun postundan battaniyeyi alıp silahının namlusuna sardı. Kısrak o boğuk pistol sesinden sonra hemen devrildi. Bir iki tekme attı, hareketsiz kaldı. Senten başını çevirdi. Kendini meşgul etmek için kahveyi ölçtü. Blaine o sıra öteki kısrağa yürüyordu. Havada hafif bir kıpırtı oldu. Ses denemezdi buna. Bir kuş kanadı gibi. Ama Swart Hendrick de, Lothar de Larey de başlarını kaldırdılar, atlarının gemini çektiler. Lothar sessizlik olsun diye elini kaldırdı, beklediler, soluklarını tuttular. Ses tekrarlandı. Çok uzaktan gelen, boğuklaştırılmış silah patlaması. Lothar'la Hendrik bakıştılar. Arsenik hilesi tutmadı diye homurdandı koca Ovamba. Suyu gerçekten zehirlemen gerekirdi. Lothar başını yorgun yorgun iki yana salladı. Şeytan gibi hızla yol alıyor. 4 saat aramız kaldı. Atlarını zorlarlarsa daha bile az. Bu kadar hızlı gelebileceğini hiç sanmamıştım. O olduğu kesin değil dedi Hendrik. Odur. Lothar hiç kuşku duymuyordu. Geleceğine söz verdi. Sesi boğuk, dudakları kuru ve çatlaktı. Gözlerine kan oturmuş, göz altları morarmıştı. Sakalı sarı, gri ve beyaz karışımı görünüyordu. Kolu dirseğine kadar sargılar içindeydi. Sarı iltihap sargıyı lekelemişti. Fişekliğinin kayışını koluna askılık yapmış, elini öyle taşıyordu. Dönüp gerilere doğru baktı, bu hareket başını döndürdü. Eğerin üzerinde sallandı, düşmemek için arkadaki elmas kutusuna tutundu. Baba, Manfred onun sağlam koluna yapıştı. Yüzü kaygıyla kırışmıştı. Baba, iyi misin? Lothar gözlerini yumdu, sonra cevap verebildi. İyiyim, diye gıcırdadı sesi. Yaranın şiştiğini, elinin ve kolunun biçimini değiştirdiğini hissediyordu. Cildi incelmiş, gerilmişti sanki. Olgun eriğin kabuğu gibi olmuştu. Zehirin ateşi kanında dolaşıyordu. Koltuk altı bezlerinde zonklama yapıyor, tüm vücuduna yayılıyor, teriyle dışarı atılıyor, gözlerini yakıyor, şakaklarını arttırıyor, beyninde çöl serapları oluşturuyordu. Devam edin diye fısıldadı. Devam etmemiz gerek. Hendrik, Lothar'ın atının yularını tekrar aldı. Dur diye patladı Lothar. Eğerin üstünde sallanıyordu. Gelecek suya ne kadar var? Yarın öğlende oradayız. Lothar dikkatini toplamaya çalışıyordu ama ateş beynini sanki dumanlarla dolduruyordu. At çivileri, onları kullanmanın zamanı. Hendrik başını salladı. O koca demir çivileri tepedeki silah deposundan taşıyıp getirmişlerdi. Ağırlığı 35 kilo vardı o yükün. Bir at için enikonu ağır bir yüktü. O yükün birazından kurtulma zamanı gelmişti. Lothar, bir yem bırakalım da çivilerin üstüne gelsin diye gıcırdadı. Kısacık dinlenme, acele yenen yemek, fazla kaynamış sıcak kahve. Senten'in yorgunluğunu daha da artırmaktan başka işe yaramamıştı. Onlara belli etmeyeceğim dedi kendi kendine. Onlar pes etmeden ben etmeyeceğim. Ama derisi öyle kuruydu ki, kağıt gibi yırtılacaktı neredeyse. Gözlerine giren ışık başının içini korkunç bir ağrıyla dolduruyordu. Yan gözle Blaine'e baktı. O eğerinde dimdik oturuyordu. Yenilmez, yorulmaz biri. Başını çevirip Senten'e bakarken bakışları yumuşadı. 10 dakikaya kadar çay molası vereceğiz dedi alçak sesle. Ben iyiyim. Hepimiz yorgunuz. Bunu kabullenmenin utanılacak bir yanı yok. Susup elini gözüne siper etti, ileriye baktı. Ne var diye sordu Senten. Emin değilim. Blaine göğsünde asılı dürbünü kaldırdı. Ta uzaktaki siyah noktaya baktı. Hala anlayamadım. Dürbünü Senten'e uzattı. O da baktı. Blaine diye bağırdı. Elmaslar, elmas çantası, onu bırakmışlar. Yorgunluğu bir anda yok oldu. Blaine onu durduramadan atını dört nala kaldırdı, buşmanları geçti. İki yedek at da onu izlemek zorunda kaldı. Sırtlarındaki su şişeleri sıçrayıp sallanıyordu. Senten diye bağırdı Blaine. Kendi atını onun peşi sıra mahmuzladı, ona yetişmeye çalıştı. Çavuş Hansmeier eğerde uyuklayıp duruyordu. İki lider dört nala kalkınca uyandı. Ekip ileri diye bağırdı. Tüm grup yıldırım gibi ilerledi. Birden Senten'in atından acı bir çığlık koptu. Hayvan şahlandı. Senten neredeyse eğerden düşüyordu. Kendini ustalıkla dengelediği sırada yedek atların da acıyla çifteler atmakta olduğunu gördü. Plane dönmeye çalıştı ama geç kalmıştı. Atı altında çöktü, yanındaki yedek atlar tepinmeye başladı. Dur diye bağırarak çavuş Hansmeier'in grubunu durdurmaya çalıştı. Çavuş çabucak tepki gösterdi, atını çevirip adamlarının yolunu kesti. Hepsi birbirine çarparak durdular. Atların tepinmesinden toz toprak içinde kaldılar. Senten eğerden sıçradı, atının ön ayaklarını muayene etti. İkisi de sağlamdı. Arka ayaklardan birini kaldırınca inanmaz bakışlarla baka kaldı. Hayvanın tırnak arasına kocaman paslı bir demir saplanmıştı. Koyu renk kanlar yaradan boşanmaya başlamıştı bile. Çölün ince kumlarına karışıp gidiyordu. Senten dikkatle maden parçasını tuttu, çekmeye çalıştı. Çok derine gömülmüştü. Hayvan acıyla titredi. Senten demire asılıp çevirirken her yanından çıkan dikenlere dikkat etmeye çalışıyordu. Sonunda korkunç demir çıktı. Atın kanından sırılsıklamdı. Senten doğrulup Blaine'e baktı. O da kente atının ayağıyla meşguldü. Elinde aynı demirden iki taneyle doğruldu. At çivileri dedi Senten'e. Bu zalim demirleri savaştan beri görmemiştim. Çok kaba yapılmışlardı. Dört ucu olan bir yıldız gibiydiler. Nasıl durursa dursun bir ucu mutlaka yukarı doğru uzanıyordu. 8 santim boyunda demir uç. İnsanı da hayvanı da sakat etmeye yeter, onları izleyen bir taşıtın lastiğini yarardı. Senten çevresine baktığında kumların bu demirlerle dolu olduğunu gördü. İlk bakışta gözükmemeleri için üzerine biraz kum serpilmişti ama bu durum demirlerin etkisini hiç azaltmamıştı. Tekrar eğildi, öteki atların ayaklarına baktı. Kendi atının iki arka ayağında da vardı. Yedek atlarının birinin üç, ötekinin iki ayağı yaralıydı. Demirleri çıkardı, öfkeyle uzağa fırlattı. Çavuş Hansmeier'le adamları onlara yardım etmek üzere dikkatle yaklaştılar. Bu demirler onların çizme tabanlarını da rahat delerdi. Dar, koridor gibi bir yolu temizlediler. Hayvanlar o yoldan güvenle geriye götürülecekti. ''Altı hayvan'' dedi Blaine acı bir sesle. ''Bir elime geçirsem o iti.'' Tüfeğini eğerden aldı, Hansmeier'e ''Eğerleri sendeki iki yedek ata koy'' diye bağırdı. ''İki adam buradan çıkış yolunu temizlesin, çabuk ol. Bir dakika bile ziyan edemeyiz.'' Hansmeier az sonra Senten'in yanına geldi. ''Hazırız bayan'' dedi. Yeni atın dizginlerini uzattı. Senten bindi, hepsi dönüp arkaya baktılar. Blaine yaralı hayvanları vuruyordu. Senten gözlerindeki yaşları hissetti. Onlara engel olamıyordu. Blaine işini bitirip yaklaştı, ona baktı. Yaşları görünce başını dosdoğru karşıya çevirdi. Onu rahat bıraktı. Bir saate yakın zaman kaybettik. İleri marş. Karanlık basmadan önce Bushmanlar iki kere daha grubu durdurdular. Yerlerde demirler arandı, bulundu, temizlendi. Bunların her biri onlara değerli dakikalar kaybettirdi. ''Geri kalıyoruz'' dedi Blaine. ''Tüfek seslerini duymuşlardır. Tetiktedirler. İleride bir yerde yeni atların kendilerini beklediğini biliyorlar. Hızlı gidiyorlar. Bizim cesaret edemediğimiz kadar hızlı.'' Lothar de Larey artık eğerde yardımsız duramıyordu. Bir yanında Swart Hendrik, öbür yanında Piçoğlu Klein Boy ona yardım ediyorlardı. Lothar ara sıra sayıklıyor, ara sıra gülüyor, düşecek gibi oluyordu. Manfred arkalarındaydı. Babasına kaygıyla bakıyor ama kendini ona yardım edemeyecek kadar yorgun hissediyordu. Son bir tepeyi aşıp suya yaklaştılar. Su sütlü kahverengindeydi, diz boyuydu. Çevresinde düzinelerce vahşi hayvanın ayak izi vardı. Hendrik ile Kleinboy atlarını suyun ortasına sürdüler, kendilerini suya atıp yattılar. Manfred kıyıda babasının attan inmesine yardım etti, sonra koşup bir şapka dolusu su aldı. Lothar'ın yıkılıp oturduğu yere getirdi. Lothar oburca içti, yüzü kırmızı ve şişti. Gözleri alev alev yanıyor, kanındaki zehir onu mahvediyordu. Swart Hendrik sırıtarak çevresine bakındı, birden sırıtması yok oldu. ''Burada kimse yok.'' diye mırıldandı. Buffalo'yla Bacak, ''Neredeler?'' koşmaya başladı. İlerideki ilkel kulübeye daldı, içerisi boştu, terk edilmişti. Sönmüş ateş, diğer izler bir haftalıktı. Lothar'ın yanına döndü. Manfred onu akasyanın gölgesine yatırmıştı. ''Kaçmışlar değil mi?'' Lothar anlamıştı. Bilmem gerekirdi. 10 at, her biri 50 sterlin eder. Adamlara fazla çekici geldi. Su içmek ve dinlenmek ona güç vermiş gibiydi. Kafası yine çalışıyordu. Biz ayrıldıktan birkaç gün sonra kaçmış olmalılar. Hendrik onun yanına oturdu. Atları götürüp Portekizlere satmış, sonra karılarının yanına dönmüşlerdir. ''Bana söz ver Hendrik, onları bir daha gördüğünde çok yavaş öldüreceğine söz ver, çok yavaş.'' ''Nasıl yapacağım gözümün önünde?'' diye fısıldadı Hendrik. ''Önce kendi erkekliklerini yedireceğim onlara. Kör bıçakla kesip lokma lokma yedireceğim.'' İkisi de sustular. Suyun kenarındaki 4 ata baktılar. Hayvanların karınları suyla şişmişti ama başları acıklı biçimde sarkıyordu. Burunları yere değmek üzereydi. ''Nehre 70 mil diye mırıldandı Lothar. ''En azından 70 mil. Kolundaki kirli sargıları açmaya koyuldu. Şişlik iğrençti. Eli kavun kadar olmuştu. Parmakları mavileşmiş etten kazık gibi uzanıyordu. Şişlik dirseğe kadar da devam etmekteydi. Isırık yaraları derin, sarı, kenarları açık açıktı. Kokusu Lothar'ın midesini bulandırıyordu. Dirsekten yukarıda şişme o kadar fazla değildi ama omuza kadar olan yerde kırmızı çizgiler göze çarpıyordu. Koltuk altındaki bezeleri yokladı. Kangren dedi kendi kendine. Başlangıçta yaraları temizlemekte kullandığı karbolik asit solüsyonunun durumu nasıl daha da beter ettiğini düşündü. ''Fazla sertti.'' diye mırıldandı. Solüsyon fazla sert olmuştu. Bu yüzden yaraların çevresindeki kılcal damarları mahvetmişti o ilaç ve kangrene yol açmıştı. El kesilmeli. Gerçeği sonunda kabulleniyordu. Bir an bu ameliyatı kendi yapmayı bile düşündü. Dirsekten aşağısını kesip atmayı. ''Yapamam.'' diye karar verdi sonunda. ''Düşünemiyorum bile.'' Kangren'in izin verdiği kadar yoluma devam etmem gerek. Mani'nin hatırı için. Oğluna baktı. Sargı lazım. Sesini sağlam ve güven verici biçimde çıkarmaya çalışıyordu ama yine de kızgın, kuzgun çığlığı gibi çıktı. Çocuk irkildi, gözlerini yaradan ayırdı. Lothar yaraya karbolik kristalleri serpti. O ilaç da bitiyordu. Sonra elini battaniye parçalarıyla sardı. Başka ne kadar giyecek varsa hep sargı diye kullanmış, bitirmişlerdi. Sargıyı düğümlerken, ''Ne kadar arkamızda o, Henny?'' diye sordu. Hendrik, ''Zaman kazandık.'' diye tahmin yürüttü. ''Atlarını kurtarıyor olmalılar. Ama bir de bizimkilere bak.'' Hayvanlardan biri suyun kenarına yatmıştı. Bu bir teslim olma işaretiydi. 5-6 saat arkamızdalar. Nehre de 70 mil yol vardı. Peşlerindekilerin sınırda duracakları da garanti değildi. Belki sınırı aşar, yine izlerlerdi onları. Lothar bu kuşkularını seslendirmedi, onlar da zaten biliyorlardı. Manfred diye fısıldadı, elmasları getir. Çocuk torbayı babasının yanına koydu, Lothar dikkatle açtı. Torbada 28 küçük paket vardı. Hepsi kırmızı bal mumuyla mühürlenmişti. Lothar onları 7'şer tanelik 4 kümeler halinde ayırdı. Eşit paylar dedi. Her paketin değerini hesaplayamayız. Bu yüzden böyle 4'e bölüp en gencimize seçme hakkı tanıyacağız. Henry'e baktı. Kabul mü? Svartencik anlıyordu. Malı paylaşmak demek, hepsinin birlikte nehre varamayacağını şu andan itibaren kabullenmek demekti. Gözlerini Lothar'ınkilerden çekti. Bu altın saçlı beyaz şeytanla ta gençliklerinden beri birlikteydiler. Onları neyin bir arada tuttuğunu hiç düşünmemişti. Tüm beyazlara karşı derin ve sarsılmaz bir düşmanlığı, bir güvensizliği vardı ama bu beyaz dışında. Birlikte öyle çok olmayacak şeye cesaret etmiş, öyle çok şey görmüş, öyle çok şey paylaşmışlardı ki. Bunu bir sevgi ya da dostluk olarak görmüyordu. Ama yine de ayrılık içine derin bir umutsuzluk veriyordu. Sanki ölüm bekliyordu onu. Kabul dedi o tok sesiyle. Başını kaldırıp beyaz çocuğa baktı. Adamla çocuk Henry'in gözünde bir bütündü. Baba konusundaki duyguları oğul içinde geçerliydi. ''Seç Mani'' diye emretti. ''Bilemiyorum.'' Manfred iki elini arkasına koymuş, paketlerden hiçbirine dokunamıyordu. ''Seç'' diye terslendi babası. Çocuk söz dinleyip uzandı, kendine en yakın kümeye dokundu. ''Al onları'' dedi Lothar. Sonra siyah gence baktı. ''Seç Klein Boy.'' Geriye iki deste kalmıştı. Lothar çatlak dudaklarıyla gülümsedi. ''Kaç yaşındasın Hani?'' ''Dağlar kadar yaşlı, baharın ilk çiçekleri kadar gencim.'' dedi Ovambo. İkisi de güldüler. İçinden düşünüyordu. ''Keşke birlikte güldüğümüz her sefer için bir elmasım olaydı.'' dedi kendi kendine. ''Dünyanın en zengin adamı ben olurdum.'' Yüzünü gülümser durumda tutmak çaba gerektiriyordu. ''Sen benden geçsin herhalde.'' dedi. ''Sana hep dadı gibi bakmak zorunda kalıyorum. Seç.'' Lothar kendi destesini de alıp Manfred'e fırlattı. ''Bunları torbaya koy'' dedi ona. Manfred kendi paylarını torbaya koydu, ipini çekip kapattı. İki siyah da yeleklerinin, ceketlerinin ceplerini doldurdular. ''Şimdi suları doldurun'' dedi Lothar. ''Nehre 70 mil ancak var.'' Yola çıkmaya hazır olduklarında Henrik Lothar'a yardım etmek üzere eğildi ama o Henrik'in elini sinirli bir tavırla itti. Akasya'nın gövdesine tutunup ayağa kalktı. Atlardan biri kalkamıyordu. Onu suyun kenarında yatar durumda bıraktılar. İkinci at bir mil gidemeden kaldı. Diğer ikisi aksaya tökezleye yürümeyi başarıyordu. Artık bir insanın ağırlığını taşıyamazlardı. Biri su şişelerini taşıyor, ikincisi de Lothar'a baston görevi yapıyordu. Lothar bazen nedensiz gülüyor, şarkılar söylüyor, bağırıyor, çevresini saran hayaletlere çıkışıyordu. Manfred bir keresinde koştu, onun beline sarıldı. Rahatlatmaya çalıştı. ''İyi bir çocuksun Mani'' diye fısıldadı babası. ''Hep öyle oldun. Bundan böyle harika bir hayatın olacak. İyi bir okul, genç bir beyefendi olacaksın. Birlikte Berlin'e gideceğiz, operaya.'' ''Konuşma baba. Gücünü sakla.'' Lothar sessizleşti. Sağlam eli atın boynunda adımlarını atıyor. Kalahari kumlarında binbir zorlukla ilerliyordu. Karşıda ilk granit tepeler ormanın gerisinde belirdi. İnci gibi yuvarlak, güneş altında gümüş rengiydi tepeler. Ayrım sonu.